ayrım 60.
Antti Düring, Frederick Engels. İkinci bölüm. Teorik bilgiler. Materyalist tarih görüşü, üretimin ve üretimden sonra üretilen ürünlerin değişiminin her toplumsal rejimin temelini oluşturduğu, tarihte görülen her toplumda ürünlerin bölüşümünün ve ürünlerin bölüşümüyle birlikte sınıflar ya da zümreler biçimindeki toplumsal eklemlenmenin üretilen şeye, bunun üretiliş biçimine ve üretilen şeylerin değişim tarzına göre düzenlendiği tezinden hareket eder. Sonuç olarak bütün toplumsal değişikliklerin ve bütün siyasal altüst oluşların son nedenlerini insanların kafasında ölümsüz doğruluk ve ölümsüz adalet üzerindeki artan kavrayışlarında değil, üretim ve değişim biçiminin değişikliklerinde aramak gerekir. Onları ilgili dönemin felsefesinde değil ama iktisadında aramak gerekir. Eğer var olan toplumsal kurumların usa aykırı ve adaletsiz oldukları, usun budalalık ve iyiliğin kötülük durumuna geldiği sonucuna varılırsa, bu üretim yöntemleri ve değişim biçimlerinde daha eski ekonomik koşullara uyarlanmış toplumsal rejimin artık uyuşmadığı gizli dönüşümler olduğunun bir göstergesinden başka bir şey değildir. Bu aynı zamanda farkına varılan düzgüsüzlükleri ortadan kaldırma araçlarının da az çok gelişmiş bir durumda, zorunlu olarak değişmiş üretim ilişkileri içinde bulundukları anlamına gelir. Öyleyse insanın bu araçları kafasında uydurması değil, ama beyni yardımıyla göz önünde bulunan maddesel üretim olguları içinde bulması gerekir. Buna göre modern sosyalizmin konumu nedir? Var olan toplumsal rejim, genel olarak kabul edildiği üzere, bugün egemen olan sınıf tarafından, burjuvazi tarafından kurulmuştu. Burjuvaziye özgü, Marx'tan bu yana kapitalist üretim biçimi olarak adlandırılan üretim biçimi, feodal rejimin karşılıklı kişisel bağlılıklarıyla olduğu gibi, yer ve zümre ayrıcalıklarıyla da bağdaşmaz bir şeydi. Burjuvazi, feodal rejimi paramparça etti ve onun yıkıntıları üzerine özgür rekabetin, gitme gelme özgürlüğünün, meta sahiplerinin hukuksal eşitliğinin ve öteki burjuva parlaklıklarının imparatorluğu olan burjuva toplum düzenini kurdu. Kapitalist üretim biçimi artık özgürce gelişebilirdi. Burjuvazinin yönetme altında yetkinleştirilen üretici güçler, buhar ve yeni maşinizm eski manufaktürü büyük sanayi durumuna dönüştürdükten sonra, o zamana değin görülmemiş bir hızlılık ve bir genişlikle gelişti. Ama tıpkı zamanında manufaktür ve onun etkisi altında gelişmiş bulunan zanaatçılığın, loncaların feodal köstekleriyle çatışmaya girmiş oldukları gibi, büyük sanayi de bir kez tam olarak geliştikten sonra kapitalist üretim biçiminin onu kuşattığı engellerle çatışmaya girer. Yeni üretici güçler kullanımlarının burjuva biçimini aşarlar ve üretici güçlerle üretim biçimi arasındaki bu çatışma, örneğin ilk günahla tanrısal adalet arasındaki çatışma gibi insanların kafasında doğmuş bir çatışma değildir. Olgular içinde nesnel olarak bizim dışımızda, hatta kendisine neden olan insanların istenç ve eyleminden bile bağımsız biçimde var olan bir çatışmadır. Modern sosyalizm, bu gerçek çatışmanın düşüncedeki yansımasından, her şeyden önce bu çatışmadan acı çeken sınıfın, işçi sınıfının beyinlerinde fikirler biçimi altında yansımasından başka bir şey değildir. Peki bu çatışma neye dayanır? Kapitalist üretimden önce, yani Orta Çağ'da, her yerde emekçilerin kendi üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetine dayanan küçük üretim görülüyordu. Küçük özgür köylü ya da toprak kölelerinin tarımı, kentlerin zanaatçılığı, çalışma araçları, toprak tarım aletleri, atölye, zanaatçı avadanlığı, bireyin yalnızca bireysel kullanım için hesaplanmış çalışma araçlarıydı. Yani zorunlu olarak küçük, ufacık, sınırlıydılar. Ama işte bu nedenle de normal olarak üreticiye ait bulunuyorlardı. Bu dağınık ve daracık üretim araçlarını bir araya toplayıp genişletmek, onları bugünkü üretimin güçlü kaldıraçları durumuna getirmek kapitalist üretim biçiminin ve onun dayanağı olan sınıfın, burjuvazinin tarihsel rolü işte tam da bu oldu. Kapital'in dördüncü kısmında Marx 15. yüzyıldan başlayarak yalın el birliği, manufaktür ve büyük sanayiden oluşan üç aşamada burjuvazinin bu işi nasıl başardığını ayrıntılı bir biçimde betimlemiştir. Ama Marx'ın gene aynı yerde tanıtladığı gibi burjuvazi, bu sınırlı üretim araçlarını, bireysel üretim araçlarını ancak bir insan topluluğu tarafından kullanılabilecek toplumsal üretim araçları durumuna dönüştürmeksizin güçlü üretici güçler durumuna dönüştüremezdi. Çıkrık, dokumacı el tezgahı, demirci çekici yerine iplik bükme makinesi, mekanik dokuma tezgahı, buharlı çekiç, bireysel atölye yerine yüzlerce ve binlerce insanın el birliğini egemenlik altında bulunduran fabrika geçti. Ve tıpkı üretim araçları gibi üretim, bir dizi bireysel eylem durumundan bir dizi toplumsal eylem durumuna ve ürünler de bireysel ürünler durumundan toplumsal ürünler durumuna dönüştü. Artık fabrikadan çıkan iplik, dokuma, madeni eşya, bitmeden önce sırayla zorunlu olarak ellerinden geçtikleri birçok işçinin ortaklaşa ürünüydüler. İşçiler arasında bunu yapan benim, bu benim ürünümdür diyebilecek bir tek kişi yoktu. Ama toplum içinde doğal iş bölümünün temel üretim biçimi olduğu yerde, bu iş bölümü ürünlere, bu ürünlerin karşılıklı değişimi yani alım ve satımı, bireysel üreticilerin birçok gereksinmelerini karşılayabilecek bir duruma getiren meta niteliğini kazandırır. Ve orta çağdaki durum da buydu. Örneğin köylü, tarlaların ürününü zanaatçıya satıyor ve karşılık olarak ondan zanaatçılık ürünlerini alıyordu. Demek ki yeni üretim biçimi işte bu bireysel üreticiler, meta üreticileri toplumu içine sızdı. Tüm toplumda egemen olan bu yöntemsiz, doğal iş bölümünün orta yerine, bireysel fabrikada örgütlendiği biçimiyle yöntemli iş bölümünün girdiği görüldü. Bireysel üretimin yanında toplumsal üretim ortaya çıktı. Her ikisinin de ürünleri aynı pazarda, öyleyse hiç olmazsa aşağı yukarı eşit fiyatlar üzerinden satılıyordu. Ama yöntemli örgütlenme doğal iş bölümünden daha güçlüydü. Toplumsal olarak çalışan fabrikalar, tek tek çalışan küçük üreticilerden çok daha ucuza üretiyorlardı. Bireysel üretim bir alandan sonra bir başkasında yenik düştü, toplumsal üretim tüm eski üretim biçimini devrime götürdü. Ama toplumsal üretime özgü bu devrimci nitelik, o denli az anlaşıldı ki, toplumsal üretim tersine meta üretimini arttırma ve kolaylaştırma aracı olarak benimsendi. Toplumsal üretim, meta üretimi ve meta değişiminin tecimsel sermaye, zanaatçılık, ücretli emek gibi daha önce var olan bazı kaldıraçlarına doğrudan doğruya bağlanarak doğdu. Meta üretiminin yeni bir biçimi olarak ortaya çıktığı için, meta üretiminin sahiplenme biçimleri onun içinde yürürlükte kaldı. Orta çağda gelişmiş bulunduğu biçimiyle meta üretiminde emek ürününün kimin malı olacağı sorunu ortaya bile çıkamazdı. Genel kural olarak bireysel üretici kendi öz çalışma araçları ve kişisel çalışması ya da ailesinin çalışması yardımıyla onu kendi malı olan ve çoğu kez kendi başına ürettiği ham maddelerle üretmişti. Ürünün önce onun tarafından sahiplenilmesinin hiçbir gereği yoktu. Kendiliğinden onun malıydı. Yani ürünlerin mülkiyeti kişisel emeğe dayanıyordu. Hatta başkasının yardımından yararlanıldığı yerde bile bu yardım genel kural olarak önemsiz kalıyor ve ücretten çok çoğu kez bir başka karşılık alıyordu. Lonca, çırak ve kalfası beslenme ve ücretten çok ustalığa hazırlanmak için çalışıyordu. Üretim araçlarının büyük atölyeler ve manufaktürlerde toplanmaları, gerçekten toplumsal üretim araçları durumuna dönüşmeleri işte o sırada baş gösterdi. Ama toplumsal üretim araçları ve toplumsal ürünler sanki şimdi de bireysel üretim araçları ve bireysel ürünler olarak kalmışlar gibi işlem gördüler. Eğer şimdiye değin çalışma araçlarının sahibi, ürünü genel kural olarak kendi öz ürünü olduğu ve başkasının yardımcı çalışması ayrıklama durumunda bulunduğu için sahipleniyorduysa, şimdi de ürün kendi ürünü değil, ama tamamen başkasının emek ürünü olduğu halde onu kendine mal etmeye devam etti. Böylece bundan böyle toplumsal olarak yaratılan ürünler, üretim araçlarını gerçekten kullanan ve ürünleri gerçekten üreten kimseler tarafından değil ama kapitalist tarafından sahiplenildiler. Üretim araçları ve üretim özel olarak toplumsal duruma geldi. Ama bireylerin herkesin kendi öz ürününe sahip olduğu ve pazara taşıdığı özel üretimini ön gerektiren bir sahiplenme biçimine bağlı tutuldular. Üretim biçimi onun ön koşulunu ortadan kaldırdığı halde bu sahiplenme biçimine bağımlı kılındı. Dipnot: Her nedenle sahiplenme biçimi aynı kaldıysa da yukarıda betimlenen süreç sonucu sahiplenmenin niteliğinin üretimden daha az devrim geçirmediğini burada açıklamak gereksiz. Benim kendi öz ürünümü ya da bir başkasının ürününü sahiplenmem elbette birbirinden çok farklı iki sahiplenme türüdür. Bu arada şunu da ekleyelim, tüm kapitalist üretim biçiminin tohum durumunda içinde bulunduğu ücretli emek çok eskidir. Yer yer ve dağınık durumda kölelikle yüzyıllarca yan yana yaşamıştır. Ama bu tohum ancak tarihsel ön koşullar gerçekleştiği gündür ki kapitalist üretim biçimi durumuna gelmek üzere gelişebildi. Yeni üretim biçimine kapitalist niteliğini veren bu çelişkide daha o zamandan günümüzün büyük çatışması tohum durumunda yatar. Yeni üretim biçimi bütün önemli üretim kesimlerinde ve ekonomik bakımdan önemli bütün ülkelerde egemen bir duruma geldiği ve bunun sonucu bireysel üretimi önemsiz kalıntılar durumuna indirgeyecek denli yerinden ettiği ölçüde, toplumsal üretimle kapitalist sahiplenme arasındaki uyuşmazlığın da o ölçüde kabaca ortaya çıktığı görülüyordu. Söylemiş olduğumuz gibi ilk kapitalistler ücretli emek biçimini daha önceden hazır olarak buldular. Ama onu ayrıksın ikincil uğraşım, yardım kaynağı, geçici durum olarak buldular. Zaman zaman ücret karşılığı çalışmaya giden kırsal emekçinin kendi malı olarak sahibi bulunduğu ve onu kıt kanaat geçindiren birkaç dönümlük bir toprağı vardı. Lonca kuralları bugünün kalfasının yarının ustası olmasını gözetiyordu. Ama üretim araçları toplumsal araçlar durumuna dönüştükten ve kapitalistler elinde toplandıktan sonra her şey değişti. Küçük bireysel üreticinin üretim aracı da ürünü de gitgide değerlerini yitirdiler. Ona bir ücret karşılığı gidip bir kapitalist yanında çalışmaktan başka yapacak bir şey kalmadı. Vaktiyle ayrıklama ve yardımcı kaynak olan ücretli emek tüm üretimin kuralı ve temel biçimi durumuna geldi. Eskiden ikincil bir uğraşımken, şimdi emekçinin tek etkinliği oldu. Zaman zaman ücretli, ömür boyu ücretli durumuna dönüştü. Ömür boyu ücretliler yığını üstelik feodal rejimin zamandaş yıkılışı, feodal beylerin bileliklerinin, mahiyetlerinin dağılışı, köylülerin topraklarından kovuluşu ve benzeri sonucu aşırı derecede arttı. Bir yanda kapitalistler elinde toplanmış üretim araçlarıyla, öte yanda emek güçlerinden başka bir şeye sahip olmama durumuna indirgenmiş üreticiler arasındaki ayrılma tamamlanmıştı. Toplumsal üretimle kapitalist sahiplenme arasındaki çelişki, kendini proletarya burjuvazi karşıtlığı olarak gösterir. Kapitalist üretim biçiminin bir meta üreticileri toplumuna, ürünlerinin değişimi toplumsal bağlantılarının aracı olan bir bireysel üreticiler toplumuna sızmış bulunduğunu görmüştük. Ama meta üretimine dayanan her toplumun, üreticilerin o toplumda kendi öz toplumsal ilişkileri üzerindeki egemenliklerini yitirmiş olmaları gibi bir özelliği vardır. Herkes kendi hesabına rastgele elde edilmiş üretim araçlarıyla ve bireysel değişim gereksinmesi için üretir. Pazara kendi malından ne kadar geleceğini, hatta o maldan ne kadar gerekeceğini kimse bilmez. Kendi bireysel ürününün pazarda gerçek bir gereksinme ile karşılaşıp karşılaşmayacağını, giderlerini kurtarıp kurtarmayacağını, hatta malını satıp satmayacağını kimse bilmez. Toplumsal üretim anarşisinin egemenliğidir bu. Ama bütün öteki üretim biçimleri gibi meta üretiminin de özgün, içkin, kendinden ayrılmaz yasaları vardır ve bu yasalar anarşiye karşın ona, onun tarafından zorla kabul ettirilirler. Bu yasalar kendilerini toplumsal bağın varlığını sürdüren tek biçimi olan değişimde gösterir ve bireysel üreticiler karşısında rekabetin zorlayıcı yasaları olarak etkili olurlar. Yani bu yasalar başlangıçta bu üreticiler tarafından bilinmeyen yasalardır ve önce onların bu yasaları uzun bir deney aracıyla öğrenmeleri gerekir. Öyleyse bu yasalar kendilerini üreticiler olmaksızın ve üreticilere karşı onların üretim biçimlerinin körü körüne işleyen doğal yasaları olarak kabul ettirirler. Ürün üreticilere egemen olur.
Ayrım sonu.